Sevgili kardeşler, değerli kardeşler, gerçekten Rabbimizin o hiç değişmeyen sevgisiyle sizleri selamlıyorum. Sizlerle tekrar birlikte olmak gerçekten büyük bir ayrıcalık. 2 hafta sonra, uzun bir koşuşturma sonrası yine topluluğa katılabildim sağlıklı bir şekilde. Gerçekten bugün yönlendirmede de sürekli Rabbimiz öne çıkarıldı. Ve ilahilerde İsa Mesih'in eşsizliği, onun yüceliği yine öne çıkarıldı. Sami onu açıklarken içimden dedim ki başka biz kime gidebiliriz ki? Başka biz kimi öne çıkarabiliriz ki? Biz başka kimi bu kadar övebiliriz, yüceltebiliriz ki? Tabii ki Rabbimizi öveceğiz. Tabii ki Rabbimize övgüler sunacağız. Sadece sözlerimizde değil, yaşam tarzımızda da. Sadece yaşam tarzımızda değil, tabii ki insanlara uzanarak, insanlara iyi haberi ulaştırarak da onun güzelliklerini insanlara anlatacağız, açıklayacağız. Markos 4. bölümden Rab'le olan ilişkimizin önemi, Rabbin sözünün önemi ve birlikteliğin önemi konusu üzerinde. İsterseniz Markos 4'ü açalım ve oradaki ruhsal gerçekleri tekrar anımsayalım. Ve Rab bize nasıl bir mesaj vermek istiyor? Herkes yüreğine, kendi yüreğine sorsun ve ihtiyacı olan dersi paylaşım esnasında alabilsin sevgili kardeşler. Evet, bizler biliyorsunuz herhangi bir konuya açıklık getirirken, konuyu paylaşırken ya da bir olayı anlatırken her zaman yardımcı hikayeler anlatıyoruz ya da ne bileyim örnekler veriyoruz, bol bol örnekler veriyoruz ve verdiğimiz bu örneklerdeki ya da simgelerdeki, sembollerdeki asıl neden anlattığımız konuyu daha iyi anlayabilmek için, karşımızdaki kişiye örneklerle daha kalıcı olmasını sağlayabilmek için bunu yapıyoruz. Kutsal kitapta benim her zaman örnek aldığım, örnek almaya çalıştığım, zaten bizim tek bir modelimiz var, o da Rabbimiz İsa Mesih. Bizim tek bir modelimiz var. Onu örnek almamız gerekiyor. Onu taklit etmemiz gerekiyor. Onun isteği doğrultusunda hareket etmemiz gerekiyor. Bu nedenle ben de her zaman Rabbimizin halka konuşurken, insanlara kurtuluş haberini anlatırken çoğu zaman simgeler kullandı. Çoğu zaman öyküler anlattı. Bunun en güzel örneği kaybolan oğul mesela bir öyküydü değil mi? Rab ne yaptı? Bu anlatımlarıyla, anlattığı bu örneklerle, verdiği bu simgelerle anlattığı konuya daha büyük bir zenginlik kazandırdı. Açıklık kazandırdı. Ve halkın içerisinde sadece doktoru yoktu. Sadece tahsilli olanı yoktu. Sadece ne bileyim okumuş insanlar yoktu. Aynı zamanda çok basit insanlar vardı. Dilenci de vardı. Ne bileyim balıkçı vardı çok basit. Marangoz vardı diyelim. Birçok değişik işlerle uğraşan insanlar vardı günümüzde olduğu gibi. Ama biz sadece eğitimli insanların anlayacağı dilde konuşsak o basit insanlar nasıl anlayacak? Değil mi? Bizler de anlatırken, konuşurken örnekler vererek, simgeler kullanaraktan anlatmak her zaman yararlıdır ve karşı taraf için gereklidir sevgili kardeşler. Onun için kutsal kitapta Markos 4. bölümde çok güzel bir ifade var. Diyor ki simge kullanmadan diyor İsa Mesih bir şey anlatmazdı. Demek ki o kadar önemliydi simgeler kullanmak. O kadar önemliydi hikayeler, destekleyen örnekler vermek. Onun için iki kardeş, bir kardeş 4. bölümün 3'ten 8'e kadar olan kesimini, parçasını okusun bize. Bir kardeş de 14'ten 20'ye kadar olan parçayı okusun ve oradaki gerçekleri birlikte anlamaya çalışalım. Bir kardeş bize mesela ben size söyleyeyim, yoksa sizden gelmeyecek tepki. Hatun kardeş bize 4. bölümde Markos 4'ten 3. ayetten 8. ayete kadar okusun. 3 ile 8 arasında okusun. 4. bölüm 3. ayetten 8'e kadar. Ondan sonra Sami, Türkçe var mı senin elinde? Ayarlarsın. Sen de 14. ayetten 20'ye kadar oku. 4. bölümün 14. ayetinden 20'ye kadar.
Ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü. Kuşlar gelip bunları yedi. Kimi toprağa az kayalık yerlere düştü. Toprak derin olmadığından hemen filizlendi. Ne var ki güneş doğunca kavruldular. Kök salamadıkları için kuruyup gittiler. Kimi dikenler arasına düştü. Dikenler büyüdü, filizleri boğdu ve filizler ürün vermedi. Kimi ise iyi toprağa düştü, büyüyüp çoğaldı, ürün verdi. Bazısı 30, bazısı 60, bazısı da 100 kat ürün verdi.
Evet, 14'ten itibaren 20'ye kadar
atlıyoruz yani.
Atlıyoruz, evet.
Ekincinin ektiği Tanrı sözüdür. Bazı insanlar sözün ekildiği yerde yol kenarına düşen tohumlara benzer. Bunlar sözü işitir işitmez şeytan gelir, yüreklerine ekilen sözü alır götürür. Kayalık yerlere ekilenler ise işittikleri sözü hemen sevinçle kabul eden ama kök salmadıkları için ancak bir süre dayanan kişilerdir. Böyleleri Tanrı sözünden ötürü sıkıntı ya da zulme uğrayınca hemen sendeleyip düşerler. Yine bazıları dikenler arasında ekilen tohumlara benzerler. Bunlar sözü işitirler ama dünyasal kaygılar, zenginliğin aldatıcılığı ve daha başka hevesler araya girip sözü boğar ve ürün vermesini engeller. İyi toprağa ekilenleri ise sözü işiten, onu benimseyen, kimi 30, kimi 60, kimi de 100 kat ürün veren kişilerdir.
Teşekkür ederim. Görüyoruz ki İsa bir konuya açıklık getirmeye çalışıyor. Üç ayrı benzetmeden söz ediyor. Üç ayrı simgeden söz ediyor. Üç ayrı simge üzerinde önemli duruyor. Bunları hemen okuduğumuz ayetler doğrultusunda hemen bir kardeş saysın. Çok basit. Neden? Hangi simgelerden söz ediyor İsa? Birincisi... Okuduğumuz ayetler doğrultusunda neden söz ediyor İsa burada? Tohumdan söz ediyor değil mi? Tohumdan söz ediyor. İkinci olarak neden söz ediyor? Topraktan söz ediyor. Evet. Ama bir üçüncüsü var. Yani tohumu eken biri olması lazım değil mi? Bir de ikinciden söz ediyor. Yani hem tohumdan söz ediyor hem tohumu eken kişiden yani ekinciden, biz ekinci diyoruz, çiftçi diyoruz ki buna hepimiz alışığız. Çiftçiliğin ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Ekinciden söz ediyor, bir de topraktan söz ediyor. Bunların her biri neleri içerdiğini birlikte yakından anlamaya, irdeleyerek anlamaya çalışalım. Şimdi kutsal kitaba baktığımız zaman, kutsal kitabı okurken, kutsal kitabı anlamaya çalışırken bize her zaman tohum ne olarak açıklanıyor kutsal sözde? Baktığımız zaman kutsal söze ne olarak açıklanıyor? Tohum deyince, tohumdan anlatılırken neden söz ediliyor tohum? Tohumdan söz edilince Tanrı'nın sözüdür değil mi? Tohum nedir? Kutsal kitapta bakın, tohum hakkında, şimdi buradan da bu konuya açıklık getirirken tohum örneğini, simgesini verirken Tanrı'nın sözünden bize anlatmaya çalışıyor. Yani tohum Tanrı'nın değişmeyen diri sözünü açıklıyor, simgeliyor. Şimdi tohum dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Tohum dediğimiz zaman. Şimdi hiç tohum görmedik diyen var mı aramızda? Ben tohum hiç görmedim. Var mı? Tohum görmedik diyen var mı aramızda? Hiç tohum gördün mü sen hacı? Kerne mi diyorlar Almanca'da? Samen. Samen ha. Hiç gördün mü? Hiç yani böyle elini alıp böyle baktın mı? Hangi tohumu elini aldın baktın?
Onu ben bilmiyorum ama bir tane
zamen. Bir çiçeğin belki tohumu. Tabii bir çiçeğin tohumu ne kadardı? Yani belki toplu inenin başı kadar. Çok küçük değil mi? Çok küçük bir şey. Ya. Yeah. Doğru. Doğru. Ben normal babam benim bahçeye hurma ağacı dikmiş. İzmir'de gördüm. Küçük bir bahçe var böyle önünde. Oraya hurma ağacı dikmiş. Nasıl yaptın bunu diyor dedim baba. Dedi Ramazan'da hurma yiyorlar ya bol bol. Hurma çekirdeklerini saksıya koymuş. Onu gelişmesini sağlamış. Küçük bir fidan yapmış. O fidanı gitmiş bahçeye dikmiş. Benim boyum kadar olmuş yani hemen hemen hurma. Verir mi vermez mi bilmiyorum. Ama o biraz daha büyümesi lazım. Çok daha büyüyor hurma ağacı biliyorsunuz. Ama hurmanın çekirdeğini biliyor musunuz ne kadar? Şu kadar bir şey. Belki 3 gram, belki 4 gram, belki 5 gram bir şey değil mi? Ama eline baktığın zaman, eline alıp baktığın zaman hiç bir şeye benzetebiliyor mu insan? Küçücük bir çekirdek ya da küçücük bir hacının dediği gibi küçücük bir çiçek tohumu baktığın zaman gözle görülmeyen tohumlar da var. Çok çok küçük tohumlar da var. Uçuşan tohumlar da var mutlaka. Ama baktığın zaman onun bir nasıl bir ağaç olacağını kesinlikle tahmin edemezsin. Yani tohumun içinde olan gücü görmen mümkün değil. Hiçbir şeye benzetemiyorsun. Küçücük basit bir tohum, kupkuru bir tohum ama ne yapıyor? Küçücük bir tohum içinde olağanüstü bir gücü içinde barındırıyor. Ama sen bu gücü göremiyorsun. Bu güç ne zaman açığa çıkıyor? Güç ne zaman açığa çıkıyor? Tohum toprağa düştüğünde, yani öldüğünde, tohum toprağa düşüp öldüğünde, toprakla bütünleştiğinde ne oluyor? O olağanüstü gücü ortaya çıkıyor, filizleniyor, filizden ağaç oluşuyor ve ağaçtan da çok daha büyük gövdeli, çok daha cüsseli bir ağaç meydana geliyor. Ben burada zaman zaman bir örnek vermiştim. Yine Tanrı'nın sözünün o gücü hakkında konuşurken bir ağaçtan söz ediliyordu. Bir programda, bir televizyon programında. Kaliforniya'ya özgü, Kaliforniya'da yetişen bir ağaç. Amerika'da selvi ağacı diyorlar. Bu selvi ağaçları genelde sevgili kardeşler Türkiye'de ben burada pek mezarlarda görmedim. Ama Türkiye'de mezarlarda en fazla olan ağaç. Böyle ince çama benziyor ama ince, yeşil, uzun, hatta böyle küçük küçük kozaları var. Kapalı şemsiye. Evet, çok doğru söyledin. Böyle kapalı şemsiye, çamın açıktır ama o böyle kapalı, yüz yuvarlak değişiyor. Onun bir türü, bu Kaliforniya'ya özgü selvi ağacı, o ağacın ailesinden, aynı aileden ama biraz daha farklı. Onların o kozaları, o kozalardan üretiyorlar ağaçları. O kozaların ağırlığı aşağı yukarı 9 gram. Bu kadar yüz yuvarlak bir şey, 9 gram bir şey. Diyelim ki ceviz büyüklüğünde. Gelir mi 9 gram, 10 gram civarında gelir herhalde ceviz. Bir ceviz büyüklüğünde tohum. Şimdi o tohum toprağa düştüğünde, öldüğünde ne oluyor? Filizleniyor ve bir ağaç oluşuyor. Biliyor musunuz? O ağaç ne kadar oluyor? Ne kadar uzayabiliyor en fazla? Olabilir tabii, olabilir. Ama ne kadar uzun oluyor biliyor musun? O 9 gram tohum 85 metre. Bakın küçücük bir tohum, 9 gramlık bir tohum ama 85 metre uzunluğunda bir ağaç oluşuyor. Ve bu ağacın ağırlığını tahmin edin. 85 metrelik bir ağacın ağırlığını tahmin edin. Ne kadar? Aşağı yukarı 10 tona yakın. 7 ton, 6 ton, 7 ton o civarda. Düşün. Şimdi mümkün mü? Düşünmek mümkün mü? O küçücük tohumun, basit, işe yaramaz, kupkuru bir tohumun içinden çıkan güç 85 metre ve 6 ton, 7 ton civarında bir ağaç sevgili kardeşler. İşte vurgulamak istediğim burada bu. Rabbin sözünü bazen bir şeye benzetemiyoruz. Ya kitapta yazılan sözler mi beni adam edecek? Ya da bu söz mü beni geliştirecek? Bu söz mü beni yetiştirecek, imanda kök salmamı sağlayacak deyip bazen basite alıyoruz. Ya da çevremizdeki insanlar hadi ya git işine kağıt parçası mı bana destek olacak diyenlerin sayıları o kadar pek az değil sevgili kardeşler. Ama 1979'da bu söz bir vaaz yoluyla bir kardeşin, bir Amerikalı kardeşin vaazı yoluyla benim yüreğime düştü. Küçücük toplu iğnenin başı kadar hacının ifade ettiği gibi küçücük bir tohum yüreğime düştü. O tohum yüreğime düştükten sonra gelişti, gelişti, gelişti. Benim gibi adamı bugünkü duruma getirdi. O basit söz, bakıldığında hiçbir şeye benzetemediğimiz söz, insan yüreğine düştüğünde ne yapıyor? Olağanüstü bir şekilde değiştiriyor. Bakın kendinize. Değerli kardeşler, iman eden kardeşler kendine baksın. Daha önce Rabb'e evet demeden önce, İsa Mesih'le yürümeye karar vermeden önceki durumunuzu gözden geçirin. Nasıldınız? Ve bugünkü durumunuza bakın nasılsınız? Bir değişim var mı? Çok değil mi? Bakın bizim elimizde var olan söz sadece bizi değiştirmiyor. Aynı zamanda da ne yapıyor biliyor musun? Değişen kişiyi değiştiren söz aynı zamanda da besliyor. Şimdi bir ağaç da ne oluyor? Meyve veriyor değil mi? Onun da besleme özelliği var. Demek ki Rabbimizin diri sözü yüreklere düştüğünde insanı olağanüstü bir şekilde değiştiriyor ve daha sonrasında ne yapıyor? O kişiyi yaşamı boyunca besliyor, geliştiriyor ve olgunluk aşamasına getiriyor. Ben bu sözü eğer bu sözden uzak kalırsam bu gelişme, bu büyüme kesinlikle gerçekleşmesi mümkün olmuyor. Onun için kutsal kitaba baktığımız zaman olağanüstü bir şekilde yaşamları değişen onlarca kişiden, yüzlerce kişiden söz ediliyor. Pavlos bunun en güzel örneğidir sevgili kardeşler. Pavlos'un hayatına baktığınız zaman Pavlos İsa Mesih bağlılarını, iman edenlerini ne yaptı? Hapse girmesine aracı oldu. Onları öldürttü. Hatta öldürdü. Öldürmesine aracı oldu sevgili kardeşler. Böyle karşı bir kişinin normal şartlarda baktığımızda diyebilir miyiz ki ya bu kişi bir gün iman edecek de insanları Rabb'e kazanmaya çalışacak. Mümkün mü? Düşünmek mümkün değil. Ama Tanrı'nın sözü ona Şam yolunda bizzat göründü ve onun yüreğini olağanüstü bir şekilde değiştirdi ve harika biçimde, etkin biçimde ne yaptı? Kullandı. Bugün Tanrı seni de kullanmak istiyor. Sözü aracılığıyla seni geliştirmek, seni iyi bir düzeye getirmek ve o düzeyde, getirdiği düzeyde seni canların kurtuluşu için kullanmak istiyor sevgili kardeşler. Onun için vurguluyorum, tekrar vurguluyorum. Bizim elimizde var olan söz, değişmeyen söz ama değiştiren söz, hamdolsun. Onun için bu sözün değerini, önemini hepimiz bilelim. Kutsal Söz diyor ki bize, 1. Petrus 1. bölümde 23. ayette Tanrı'nın diyor diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz. Demek ki yeniden doğmamı sağlayan nedir? Tanrı'nın o diri sözüdür. Hiçbir anlam veremediğimiz kitapta yazılı olan diri sözüdür bizim yeniden doğmamızı sağlayan. Bir insanın yeniden doğması mümkün mü? Evet mümkün. Tanrı'nın sözü aracılığıyla mümkün sevgili kardeşler. Ve diyor ki 2. Timoteos 3. bölümde çok bilinen bir ayet. Sık sık burada okuyorum o ayeti. Kutsal kitabın tümü Tanrı esinidir diyor. 1. Öğretmeye, azarlamaya, yola getirmeye, eğitmeye yarar. Ne kadar harika bir şey. Eğitiyor, azarlıyor, öğretiyor ve ne yapıyor? Yola getiriyor hamdolsun. Onun için bu sözden uzak kalmamaya lütfen özen gösterelim. Ben bu 27 yıllık iman hayatında yaptığım en önemli şey, yerine getirmeye çalıştığım en önemli ilke Rabbin sözüne sımsıkı sarılmak, o sözden yemek, beslenmek ve gelişerek sizlerin de gelişmesine aracı olabilmek. Siz de iman ettiniz, karar verdiniz, gelişin, Rab'de büyüyün. Ama bugün çevremize baktığımız zaman sevgili kardeşler, yaşlanan imanlar çok var. Bakıyorsun 30 yıl, 40 yıl. Yaşlanmış, belirli bir aşamaya gelmiş. Ama büyüme olmamış. Öyle imanlar var hayatımızda. Yaşlanmış ama büyümemiş. Olgunlaşmamış. Bizler sadece yaşlanan imanlar olmayalım. Aynı zamanda da olgunlaşan, o yönde, o yöne doğru giden imanlar olmaya özen gösterelim sevgili kardeşler. Onun için belki sorabiliriz kendimize, Tanrı'nın sözüyle aramız nasıl? Nasıl gidiyor Tanrı'nın sözüyle aramız? Gerçekten her gün okuma fırsatı bulabiliyor muyuz? Rabbin sözünü ne kadar güzel bak. Hayran kaldım. Teşekkür ederim hatun. Çok rahat bir şekilde kafasını salladı. Her gün okuyabiliyor muyuz? Kafasını sallıyor. Hayır diyor. Bu kadar açık. Nasıl gelişeceğiz? Bana söyleyin kardeşler. Nasıl gelişeceğiz? Yani çok pratik olaraktan burada belki onlarca kez söylemişimdir. Yani biz 3 öğün yemek zorunda mıyız? Ya da 1 öğün yemek zorunda mıyız? Zorundayız. Neden gerekiyor? Fiziksel sağlığımız için. Doğru mu? Ama haftada bir kez kiliseye gelmekle, Rabbin sözüne haşır neşir olmakla ben nasıl gelişeceğim? Ben haftada bir kez yersem yemek, benim bedenim sağlıklı gelişmeyecektir. Her gün Rabbin sözünü düzenli okuyup ona çalışmam gerekiyor. Onun için Filipiler 2. bölümde diyor ki, yaşam sözüne sımsıkı sarılın. Demek ki gelişip derinlere doğru kök salmanın ve bu yer yuvarlağında yıldız gibi parlamanın, bir ışık olmanın tek yolu sevgili kardeşler, Rabbin sözüne sımsıkı sarılmaktır. O sözde gelişmektir, büyümektir. Bizler ışığı kendimiz yaratmıyoruz ama insanların aydınlanması için aracı oluyoruz. Onun için önemlidir senin imanda gelişmen. Şimdi belki Rabbin sözünün önemini burada vurguladıktan sonra ikinci simge neydi? Burada adı geçen simge, İsa'nın kullandığı simge. Hemen söyleyin. Neydi Enver? Neydi? Birinci simgeyi Tanrı'nın sözü dedik. Tohum. Tohumdan söz ettik. Tanrı'nın sözüyle bağladık bunu. İkinci simge neydi? Tabii toprak ama üçüncü olaraktan kullandık onu. Ondan önce ne vardı? Ha tamam, ikinci, doğru. Güzel güzel. Almancasını söyle, hiç fark etmez. Demek ki ikinci simge ikinci üzerinde duruyor. Şimdi ikinci burada İsa Mesih'i simgeliyor sevgili kardeşler. İkinci İsa Mesih'i simgeliyor. Ama aynı zamanda da bu ikinci, bu çiftçi diyelim, ikinci eken kişi aynı zamanda da bizleri açıklıyor. Tabii ki burada İsa Mesih'i simgeliyor ama aynı zamanda da biz imanlıları açıklıyor. Hangi konumda, hangi durumda olduğumuzu açıklıyor. Demek ki Rab ile yürümeye karar vermiş, tüm yürekten bağlanmış ve sözü alıp insanlara ileten, insanlara götüren, insanların yüreklerine sözü eken kişileri simgeliyor. Recep'i simgeliyor, Enver'i simgeliyor, Hacı'yı simgeliyor, Hasan'ı, her birimizi simgeliyor. İkinci burada her birimiz. Baş patron, baş usta, ikinci Rabbimiz İsa Mesih. Bizler çıraklarız. Rabbin yanında çırak konumundayız. Onun için eğer bu gerçek bu şekilde bize aktarılıyorsa, o zaman şunu soralım kendimize. Gerçekten Rabbin sözünü ekiyor muyuz? İnsanlara ulaştırma çabası içerisinde miyiz? Hangi oranda insanlara iyi haberi anlatıyoruz ve onların da kurtulması için özen gösteriyoruz? Ben kurtuldum hamdolsun. Biliyorum ki öldükten sonra cennette olacağım. Bu garantiyi ben vermiyorum. Rabbim sözü veriyor. Çok rahatım. Çok çok rahatım. Eminim ki %100 Rabbin yanında olacağım. Ödül ayrı bir olay. Verdiğim hizmet doğrultusunda ödül alacağım. Hangi ödülü bilmiyorum. Ödüller değişebilir. Ama kurtuluş armağandır. Rab bize verdi. Bu güvenceyi verdi. Evet, ben Rabbimle beraber cennette olacağım. Amin. Bunu hepimiz söyleyelim. Ya, tabii. Zaten hepimiz hizmetçi olacağız. Ama önemli olan hizmetçi olmadan önce hizmetçi ne yapıyor? Önce efendisinin önünde diyor ki hizmetçin olarak beni kabul et. Yani bir tövbe var, bir iman var, bir bağlanma var. İman gerçekleştikten sonra hizmetçi olabiliyorsun. Bakın, hizmetçi olmak o kadar kolay değil ha Rabbin yanında. İman etmek gerekiyor, yüreğini ona açman gerekiyor sevgili kardeşler. Hangi oranda Rabbin sözünü başkalarıyla paylaşıyoruz? Yüreğinize sorun. Yanıt vermek zorunda değilsiniz ama yüreğinize lütfen sorun. Eğer bunu yapmıyorsan eksiklik o zaman var sevgili kardeşim. Rabbin sözünü paylaşmıyorsan Rabbin buyruğuna karşı geliyorsun demektir. Bir kardeş açabilir mi? Birinci Tarihler kitabını. Birinci Tarihler kitabını. Bulan hemen sayfasını söylesin. Şeyden sonra geliyor. Krallardan sonra geliyor. Umarım doğru yazdım. 16. bölüm. Birinci Tarihler 16. Sayfa 500. Evet, 23-24 oralarda ve sanırım evet 24. ayet diyebiliriz. Ne diyor 24. ayet?
Görkemini uluslara, harikalarını bütün halklara anlatın.
Hamdolsun. Bakın, burada diyor mu? Onun izzetini bütün uluslara, yani bütün milletlere ve harikalarını, yani onun şaşılacak işlerini, Tanrı'nın görkemini, onun senin hayatında yaptıklarını bütün kavimler arasında, bütün insanlar arasında ne diyor? İlan edin diyor. Yani açıklayın diyor, değil mi? İlan edin, açıklayın. Görkemini uluslara, harikalarını bütün halklara anlatın diyor. Ama çok ilginç bir şey var burada. Anlatsanız fena olmaz demiyor. Bakın, çok önemli. Lütfen bunun altını çizin. Demiyor ki, anlatsan Recep, Tanrı'nın görkemini, onun izzetini insanlara açıklaman fena olmaz. Açıkla bunu. Açıklasan fena olmaz demiyor Tanrı. Ne diyor? Burada çok güzel bir şey var. Ne diyor? Ne diyor hatun? Anlatın diyor. Açıkla, anlat diyor. Bu nedir? Şimdi ben sana hacı, bunu yapar mısın dediğim zaman bir ricadır. Yapsan da olur, yapmasan da olur. Doğru mu? Sami, bunu yapar mısın? Yapar mısınız? İstersen yaparsın ama ben Sami, bunu yap. Hacı, bunu yap. Nedir bu? Bir buyruk sevgili kardeşler. Demek ki yapın. Yani bizim insanlara Tanrı'nın görkemini, Tanrı'nın yüceliğini aktarmamız, anlatmamız bizim sorumluluğumuz. Yapmak zorundayım. Bu kadar açık, bu kadar net. Sadece benim sorumluluğum değil. Kurtulan her bir canın sorumluluğudur. Başka insanlara iyi haberi götürmek, anlatmak gerekiyor hamdolsun. Tıpkı tohumu eken ekinci gibi. Ekinci ne yapıyor? Görevi nedir ekincinin? Görevi nedir? Dağıtmak. Yani tohumu vermek. Kesesine koyar. Evet, dağıtır, atar. O, onun işi ektikten sonra gidip tohumun gelişmesi için destek yapıyor mu? Bir pompa yapıyor mu? Bir pompalıyor mu? Şişiriyor mu tohumu? Hayır. Herhangi bir katkısı var mı? Yok. Tohumu sadece ekiyor.
Ama
Şimdi oraya da geleceğiz. Daha toprağa gelmedik. Oraya geleceğiz Hasan abi. Orası da çok, orası da çok çok önemli. Orası da çok çok önemli. Tabii, şimdi bak zaten okuduk. Okuduk, oraya da geliyoruz. Çok teşekkürler, oraya da geliyoruz. Şimdi, ektiği tohuma bir katkısı yok çiftçinin. Çiftçinin sorumluluğu tohumu ekmektir sevgili kardeşler. Demek ki burada şunu görmemiz gerekiyor. Benim sorumluluğum tohumu ekmekte. Ondan sonraki iş benim işim değil. Kimin işi? Allah'a kalmış. Tanrı'ya kalmış. Doğru mu? Demek ki ben insanları Rab'be getiremem. Ben insanları Rab'be kazanamam. Ama insanların değişmesi için, insanların Rab'be gelebilmesi için aracı olabilirim. Sözü ekmekle. Demek ki Rabbin sözünü ekerim, Rab de sözünü yapar, yürekte geliştirir ve gelişen söz ürün getirir ve sonuçta insan değişir ve Rabbin ne olur? Bağlayıcısı, Rab'be bağlanan bir kişi olur. Onun için kutsal sözde çok güzel bir ayet var. Romalılar 10. bölümde ayet 17'de diyor ki iman haberi duymakla diyor. Haberi duymakta Mesih'in sözü aracılığıyla olur. Demek ki bir kişi değişmesi için önce haber ulaştırılması lazım. Eğer sen haberi ulaştırmıyorsan söz nasıl ulaşmadıkça kişiyi nasıl değiştirir? Tılsım özelliği yok ki. Söz burada gidiyor annemi babamı değiştiriyor. Hayır, ben bu sözü gidip annemle babamla paylaşırsam, ki bu gittiğimde de çok paylaştım onlara. En sonunda annem yine dedi ki ya inan şaşırdım kaldım evladım diyor artık. İnan şaşırdım kaldım. Bu mu doğru diyor, bu mu doğru? Dedim ki anne, aha dedim bu doğru. Bu doğru anne. Oturduk, çok güzel bir konuşma oldu. Tabii ki Ramazan olduğu için atmosfer çok daha farklı bir atmosfer. Ama çok güzel bir konuşma, olumlu bir konuşma oldu. Rab, ben ne yaptım? Anneme tohumu ektim. Bakacağız. Yürek hangi durumdaysa, ne aşamadaysa o oranda yanıt alacağız ondan. Ha, o da bizi
İnşallah.
O da bizi nereye getiriyor? Şimdi ben anneme sözü ektim. Annemin yüreği hangi durumdaysa, hangi aşamadaysa öyle bir yanıt alacağım ondan. Şimdi bu bizi nereye götürüyor şimdi? Toprağa götürüyor işte. Şimdi burada üçüncü ana başlık olaraktan topraktan söz ettik. Bugün aslında onun üzerinde durmak istiyorum. Sıkılırsanız, ya sıkıldık artık fazla geliyor derseniz parmak kaldırın. Orada bırakayım. Ama ben çok heyecan duyuyorum. Rabbin sözünden heyecan duyuyorum gerçekten. Beni bırakırsanız ben konuşurum. Ama bir şekilde sizden, sizin isteğinize de bırakıyorum. Bakalım yürekler hangi aşamada, yürekler hangi durumda. Burada dört farklı topraktan söz ediyor. Okuduk. Yani bu dört farklı toprak dört ayrı yüreği simgeliyor. Demek ki insanın yüreği farklı. Yani bir yürek farklı, diğer yürek farklı, diğer yürek farklı, diğer yürek farklı. Demek ki insan her iki yüreğe de sahip olmaz. Tek bir yüreğe sahip. Biz bunu anlamaya çalışırken birlikte gelin bakalım benim yüreğim hangi durumda? Yani benim yüreğim Tanrı'nın önünde hangi aşamada? Çünkü biz sözü ektiğimiz zaman sevgili kardeşler yüreğin durumu çok önemli. Çünkü çok güzel bir şey söyledin değil mi? Çiftçi ne yapıyor dedin? Çiftçi toprağı hazırlıyor. Doğru mu? Ha, demek ki arkadaşlar, sevgili kardeşler, toprağın durumu çok önemli. Toprak hangi durumdaysa, yürek hangi durumdaysa o doğrultuda karşılık veriyorsun. Ekilen sözü doğrultusunda. Şimdi senin noktana geldik Hasan abi. Demek ki Rabbimiz kişinin yapısal özelliğine değil, yüreğine bakıyor ve yüreğinle ilgileniyor Rab. Benim başka eğitimimle, benim tipimle, yapımla değil, neyimle ilgileniyor? benim yüreğimle. Tanrı benim yüreğimle ilgileniyor ve yüreğimi değiştirmek istiyor. Evet, şimdi ilk toprağa bakalım. Fakat buna bakmadan önce şunu söylemek istiyorum. Buradaki ilk üç toprak çeşidi iman etmemiş yürekleri açıklıyor. Yani daha İsa Mesih'le yürümeye karar vermemiş, iman etmemiş kişileri açıklıyor. Dördüncü toprak türü ise iman etmiş, karar vermiş ve İsa ile birlikte yürüyen kişiyi açıklıyor. Ama yine de buradaki ilk üç toprak çeşidi yine bizim için bir mesajı var. Yani bu üç toprak çeşidini incelerken, dört toprak çeşidini incelerken yine bizim için bir mesaj var. O mesajı birlikte anlamaya çalışalım. Bizim için de bir mesaj var sevgili kardeşler. Şimdi ilk toprak türü neydi? İlk toprak türü neydi? Hemen söyleyin, ilk toprak türü sert bir toprağı bize açıklıyor. Yani sert bir yüreği bize açıklıyor. İlk toprak türü sert toprak, yani sert bir yürek. 15. ayete bakıyoruz. 15. ayete bakıyoruz. Ne diyor? Hemen oku. Ne diyor Hatun 15. ayet? Markos 4:15'te. Evet, bak çok güzel açıklıyor. Yol kenarındakiler, bunlar sözü duyar duymaz şeytan gelip kendilerine ekilen sözü diyor alıp götürür. Demek ki yol kenarı nasıldır? Sert bir yüzeydir, değil mi? Beton gibi. Bu toprak türü bana neyi anımsatıyor? Hani böyle dağlarda, bayırlarda, çayırlarda yürüyüş yaparken böyle ince, dar yollar var. İnsanlar yürüyüp gittikleri için, ona Türkçe'de biz patika diyoruz. Patikalar var. Yani dar yolla, çimene basmazsın, o dar yolda yürümeye devam edersin. Şimdi o zemin çimene nazaran, o hemen patikanın yanındaki toprağa nazaran daha serttir. Neden? Üzerinden sürekli gidilip gelindiği için sert bir yüzey oluşuyor. Sert bir yüzey oluşuyor. Ve ben çoğu kez gördüm bunu sevgili kardeşler. Yağmur yağdığında çimen olan kesimde bir akma yok. Yani su akmıyor. Suyu görmüyorsun. Ama o patikaya baktığım zaman patikadan suyun aktığını görüyorsun. Yani sert olduğu için suyu içine çekmiyor. Sert bir yüzey olduğu için. Suyu dışarıda tutuyor. Ama yumuşak olan kesim suyu çekiyor. Hiçbir sorun yok. Onun için sert olduğu için, zemin sert olduğu için
bitki
oluşmuyor. Ve suyun akışını çok rahat bir şekilde gözlerimizle takip edebiliyoruz. Şimdi böyle bir yüzeye tohum düştüğü zaman, şimdi böyle bir sert bir yüzey, tohum düştü. Düştü ama toprakla bütünleşmedi. Toprakla kaynaşmadı. Toprakla kaynaşmadığı için ne oldu? O zaman filizlenme olmuyor. Yani bir büyüme söz konusu değil. Ekilen tohum yukarıda kalıyor. Yani yürek, Rabbin sözü geliyor yüreğe ama yürek sert, nasırlaşmış. Başka şeylerle meşgul. Anlatabiliyor muyum? Ha, söz orada, söz yürekle bütünleşmiyor. Ve ne oluyor? Kötü olanın temsil eden keçiler, diyelim kuzular ne yapıyor? Ya da kuşlar geliyor, o ekilen tohumu, ekilen sözü yürekten kapıp gidiyor. Şimdi bu tür kişileri şöyle açıklamak mümkün. Bu tür kişileri. Genelde bu tür kişiler kiliseye gelip giden ama yeniden doğuşu olmayan kişiler olarak söyleyebiliriz. Şimdi Bu kişiler genelde Tanrı'nın sözünü duyarlar. Ama Tanrı'nın sözü imanla yürekte birleşmediği için, imanla yürekte kaynaşmadığı için, bütünleşmediği için, kafada, yüreğe inmediği için, kaynaşmadığı için hiçbir yararı, hiçbir faydası olmaz. Şimdi bu tür kişiler için Mesih'te olmak nedir? Bir felsefeden başka değil. Ben çünkü yaptığım ikili sohbetlerde çok gördüm. Mesela bir takım ideolojileri savunan, örneğin İsa Mesih'i kabul etmiş ama neyini kabul etmiş? İsa'nın öğretilerine hayran bu adam. İsa'nın anlatma şekline hayran. İsa'nın sözlerine hayran. İsa'ya aşık. Ama o sözler yaşama yansımamış. Sadece bir felsefe gibi. Yani evet, İsa'nın anlattıkları doğrudur. İsa'nın anlattıklarında bir yanlış yoktur. İsa iyi bir filozoftur. İyi bir liderdir, düşünürdür falan filan. Düşünce güzel, anlatılanlar doğru ama yüreğe inmemiş. Yani düşüncede sadece bilgi olarak kalmış sevgili kardeşler. Şimdi katılaşmış, sertleşmiş, betonlaşmış yüreklerde söz kaynaşmadığı için, söz bütünleşmediği için ne yapıyor? Kök salmıyor. Sözü okuyorsun ama söz yüreğe işlemiyor. Yani söz yürekte bir hareket sağlamıyor. Neden? Çünkü yürek çok daha farklı, çeşit çeşit duygularla, düşüncelerle savaş halinde. Sen şimdi o düşüncelerle, o duygularla haşır neşir iken, meşgulken, yani sen farklı duygularla meşgulken şeytan ne yapıyor? İşte burada kuşları örnek veriyor. O simgesel olaraktan. Geliyor, sen o meşgulken söz işlememiş, yürekle bütünleşmemiş, geliyor sözü alıp çekip gidiyor. Senin işittiğin söz düşüncede kalıyor. Sadece düşüncede kalıyor. Yani yüreğin yürekte işlemesine, yürekte etkinlik kazanmasına izin vermiyorsun. Fırsat vermiyorsun sevgili kardeşim. Ne kadar acı verici bir olay. Şimdi ben size şunu soruyorum. Böyle yüreklerde, yani nasırlaşmış, betonlaşmış yüreklerde ürün getirebilmesi için, bütünleşebilmesi için, kaynaşabilmesi için ne yapmak gerekiyor? Bir çiftçi olarak mesela, sen çiftçilik yaptın. Ne yapmak gerekiyor? Bir çiftçi, toprağın iyi ürün getirebilmesi için, toprakla bütünleşebilmesi için ne yapmak gerekiyor? Değil mi? Ha, güzel. Çok güzel. Çok güzel. Demek ki biz buna köy dilinde nadas diyoruz. Ha, değil mi? Ya tabii nadas. Yani nadas etmek nedir biliyor musunuz? Toprağın alt yüzünü üst yüze getirmek. Yani o sert yüzeyi alt tarafa getirmek. Belliyorlar. Bazen traktörle yapıyorlar bunu. Bazen de böyle bir bel var. Bele koyuyorsun, basıyorsun, kaldırıyorsun. Toprağı alt üst yapıyorsun ve bu şekilde ne oluyor? Toprak yumuşuyor ve suyun, yağmurun yağdığı zaman içine alması kolaylaşıyor. Yani biz bunu ruhsal kapsamda şunu söyleyebiliriz. Eğer ben Rabbin önüne gelip tövbe ettiğimde, yüreğimi Rabbin önüne getirdiğimde, çiftçinin toprağı nadas ettiği gibi ters yüz yapıp tövbe ettiğimde Rab ne yapıyor? Yüreği hazırlıyor sevgili kardeşler. Diri söze hazırlıyor hamdolsun. O zaman şunu söyleyelim. Rabbin önünde çapalanmaya hazır mıyız? Rabbin önünde çapalanmaya hazır mıyım? Ben kendime bunu soruyorum. Çapalanmak o kadar basit bir olay değil. İnsanı zorluyor. Bazen acı veriyor değil mi? Toprak da bir süreçten geçtiği için o da zorlanıyor. Evet, biz çapalanmaya hazır mıyız? Ben işte şunu söylüyorum. Cengiz ve Fatma'daki sorun buydu. Cengiz ve Fatma'daki sorun buydu. Rabbin sözünden uzak oldular, kuraklık dönemi yaşadılar ve Rabbin önüne gelip tövbe etmediler. Kendi kafasındaki doğrulara göre hareket ettiler. Yürek sertleşti ve bana dedi ki Recep abi artık okuyorum zevk almıyorum. Rabbin sözünden diyor zevk almıyorum. Artık tat almıyorum. Dedim ki o zaman dedim Cengiz birdenbire kırılacaksın başka çare yok. Süleyman'ın meselelerinde dediği gibi Rabbin önüne geleceksin ama gözyaşı ama kusma ne gerekiyorsa onu yapacaksın. Ve hamdolsun onu yaptı Cengiz. Rabbin önüne geldi, kırıldı ve tövbe etti ve Rab onu yeniden tazeledi sevgili kardeşler. Ve birlikte birçok bu konuya birazcık baktık birlikte ve gerçekten hamdolsun ve tekrar o tadı, o zevki almaya başladı bizim Cengiz kardeşimiz. Demek ki Rabbin önünde kesinlikle ve kesinlikle çapalanmamız gerekiyor. Öyle ki yön veren biz değil, Rabbin sözü olsun bizim hayatımıza. Hoşaya ile Yeremiye peygambere baktığınız zaman onların hep ağlamasıyla karşı karşıyayız. Kim için ağlıyor? Ensesi kalın, inatçı, vurdum duymaz İsrail halkı için. Feryat ediyor. Onun için Hoşaya'ya bakıyoruz. Hoşaya 10. bölüme bakarsanız orada çok güzel bir ayet var. Hoşaya 10'da diyor ki kendiniz için doğrulukla ekin diyor. İyiliğe göre biçin. Ve burası çok önemli. İşletilmeyen toprağınızı, yani tövbe edilmeyen yüreğinizi, sertleşmiş yüreğinizi diyor ki nadas edin. Rab bunu Hoşaya peygamber aracılığıyla İsrail halkına söylüyor. Ama aynı zamanda bize de bir mesajı var. Eğer bizim yüreğimiz değişik düşüncelerle, dünyasal düşünceler, arzular, istekler olabilir. Birçok şeylerle eğer nasırlaşmışsa Rabbin önüne gelmek ve tövbe yoluyla kırılmamız ve yüreğimizi alt üst etmemiz gerekiyor. İsrail halkının tek umudu Rabbi aramak ve tövbe etmekti. Ve bunu yapmak zorundaydılar sevgili kardeşler. İkinci toprak türü ne? İkinci toprak türü. İkinci toprak türü. Nasıl, iyi gidiyor mu? Devam edelim mi? bu toprağı da açıklayalım. Tamam mı? Bu toprağı da açıklayalım. Son iki toprağı bırakırız. Belki gelecek kardeşler için de belki yararlı olur. Ama sizden ricam, haftaya geliyor musunuz?
İnşallah.
Ha? Tabii, ama sağlığınız yerindeyse geliyorsunuz. Tamam. Tamam. O zaman güzel. Bu ikinci toprağı da inceleyelim, orada bırakırız. İkinci toprak türü sığ kayalık toprak. 16 ve 17. ayetlere bakıyoruz. Şimdi ne diyor orada? 16 ve 17 ne diyor? Hatun. Evet. Evet. Teşekkür ederim. Demek ki burada açıkça gösteriyor. Yol kenarı, yani sert topraktan insanın, yani insanın yüreğinden Tanrı sözünü kapıp giden neydi? Şeytandı, değil mi? Tanrı sözünü kapıp giden şeytandı. Kuşlarla simgelendi bu. Şeytandı. Tanrı'nın sözünü kapıp giden sert toprağı açıkladık. İlk açıkladığımız toprak sert topraktı. Sert topraktan sözü alıp giden neydi? Şeytandı. Şimdi ince yüzeyli kayalık toprak üstünde türünde düşman insanın kendisi. İnsanın kendisi. Demek ki burada iki düşman var. Birincisi şeytan, ikincisi kişinin benliği, kendisi. Ve üçüncüyü de sonra göreceğiz. Bir dahaki hafta onu anlatacağız. O da dünya. Dünya, şeytan ve benlik. Üç büyük düşman var insanın yaşamında sevgili kardeşler. Şimdi tohum böyle bir zemin üzerine düştüğünde, böyle bir yüreğe düştüğünde 16. ayette okuduğumuz gibi işitirler diyor ve söze sevinçle sarılanlardır. Demek ki işitiyorlar. Söz hoşlarına gidiyor ve söze sevinçle sarılıyorlar. Demek ki şu gerçek ortaya çıkıyor. Demek ki filizlenmeler oluyor. Küçük küçük filizlenmeler oluyor. Ama toprağın alt yüzeyi taşlık olduğu için, şimdi toprağın üst yüzeyi yumuşak ama alt yüzeyi taşlık olduğu için filizlenen bitkiyi ne yapıyor? Derinlere inemiyor. Bir süre iniyor, ondan sonra gidemiyor. Niye gidemiyor? Aşağısı taşlık, yumuşak değil. O zaman ne gerekiyor Hasan abi? Şu gerekiyor. O taşlıkları, küçük taş parçalarını çıkarıp atmamız gerekiyor. Bu nedir taşlar? Kin olabilir, öfke olabilir, çekememezlik olabilir, gurur olabilir, dik başlılık olabilir ya da kendi rahatını arama olabilir. Çünkü bu eğilim de sevgili kardeşler Tanrı sözüne sıkıca sarılmamıza engel olabiliyor. Yani kendi rahatımızı aradığımızda, daha iyi bir hayat yaşamak için kafamızı yorduğumuzda bazen bu bize engel olabiliyor. Demek ki her zaman hayatımızda Tanrı'yı öncelik olarak görmemiz gerekiyor. Önceliği Rab'be vermemiz gerekiyor. Onun için böyle kişileri ben şuna benzetiyorum. Sütün kabarmamasına benzetiyorum. Alıyorlar, hoşlarına gidiyor. Bir heyecan var, bir kabarma var. Sütün kabarması gibi. Hani süt böyle kabarıyor, kabarıyor diyorsun ki Allah gitti gitti. Bir üflüyorsun sütü. Süt ta aşağılarda ama köpük ta yukarıda. Duygular en doruk noktada ama süt en aşağılarda olduğunu görüyoruz. Demek ki baskı ve sıkıntıya dayanamayan bir yaşam. Şimdi şunu söyleyelim. Bu tür olguları, yani bu taşları, bu taşçıkları, bu çakılları nasıl dışarıya atabiliriz? Ruhsal kapsamda tövbe yoluyla. Yani Tanrı'nın önüne gelip tövbe ederek o taşları temizlenmesine izin verebiliriz sevgili kardeşler. Kök derinlere inmiyor. Derinlere inmediği için sağlam değil. Ne oluyor? Güneş altında kuruyor. Ömrü az oluyor. Güneş altında kuruyor ve ne oluyor? O zaman da kuzular, affedersiniz, keçiler geliyor. İşte öğretiye diyelim tamamen ters düşen düşünceler geliyor. Pıt pıt pıt pıt yiyor gidiyor. Bakın çok ilginçtir. Ot kopartıyorsun. Bazı otları elinle kopartmak mümkün değil. Bazılarını da böyle parmağımla çekiyorum pıt diye çıkıyor topraktan. Derine inmemiş. Köksüz. Ama köklü otları yolmak çok zor sevgili kardeşler. Onun için kesinlikle ve kesinlikle şunu söylemek istiyorum. Tövbe iman hayatında şart. Ali bir keresinde örnek vermişti. Benim evde de ben buna benzer bir şey yaşamıştım. Çam ağacı diktim diyor duvar kenarına. O hani o standart boyları var. Standart boyları var. Benim boyum kadar oluyor aşağı yukarı. O çam ağaçlarını diktim diyor. Bütün çam ağaçları harika yeşillendi, güzel boyuna geldi. Öbürü diyor bu kadar kaldı, bir karış. Ya kalktım dediğin gibi gübre koydum, vitamin koydum, onu koydum, bunu koydum. Ağaç gelişmedi, büyümedi. Toprağı biraz eştim, kazdım, havalandırdım. Yine işe yaramadı. Nedir problem, nedir problem, nedir problem? Bu sefer dedim ki kazayım. Ve kazdım diyor yaklaşık 50-60 santim derinlikte birisi kalan betonu dökmüş oraya. Kalan betonu dökmüş. Yani bir inşaatta kullanmış betonu dökmüş oraya. O betonun üzerine gelmiş kökler. Gitmiyor aşağıya beton olduğu için. Ve ne yaptı? Diyor ki o betonu çıkarttım, attım. Ve ağacı tekrar diktiğimde aynı boya geldi. Derinlere indiği için. Görebiliyor musunuz? Bu taşların, bu beton parçalarının hayatımızın her alanından gitmesi lazım sevgili kardeşler. Eğer verimli bir hayat yaşıyorlarsa, yaşamak istiyorsak kesinlikle kesinlikle bu şart sevgili kardeşler. Onun için eğer bir kişi yeniden doğduysa, eğer bir kişi Rab ile yürümeye karar verdiyse kesinlikle ve kesinlikle Rab'be sadık kalarak, Rabbin sözüyle beslenerek ve o taşlıkları, o taşçıkları, o beton parçalarını tövbe yoluyla Rabbin önüne getirerek arınmalı ve Rabbin kendisine kendisinde işlemesine izin vermelidir. Hazır mıyız Rabbinin de yeri geldiği zaman tövbe etmeye sevgili kardeşler? Hazır mıyız o taşçıkların, taş parçalarının, beton parçalarının hayatımızdan sökülüp atılmasına? Hiç de kolay değil ama gerekli. Eğer verimli olmak istiyorsak kesinlikle ve kesinlikle gerekli sevgili kardeşler.